bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tarih tezi ışığında Allah, Peygamber, Kitap. Doktor Hikmet Kıvılcımlı. Bumerang Yayınları. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Sürüyle yarım kalmış, kimsenin içinden çıkamayacağı yazılarım. İki çuval, yazılar, acep yok edilmiş miydi? Doluktum, işin bitmemişti. Anılar. Kıvılcımlı, çağının determinizmiyle komünün parçalanışı kanunlarını keşfetmiş ve komünün bu toplum biçimlerinin gelişimi yanına tutulmuştur. Ama bu gelişimin doğaya doğru uzanan asıl kaynağı, çekirdek altı kanunları da vardır. Oraya da uzanmadan yapamamıştı. Kişiye, psikanalize girmişti bile. Orada da onu daha az yaman olmayan engin işler bekliyordu. Sanki bilmişçe iki çağın sentezi için devler güreşine atılmıştı. Onun boylu boyunca yaşadığı devrimler çağından sonra gelmiş, bugünkü içine girmiş bulunduğumuz finans kapitalizmin evrencil kişiler çağına da ayak basmak keşfini çekirdek altı keşfiyle tadlandırmak istiyordu. 150 yıl yaşamayı göze alışı bu yüzdendi. Çünkü bütün çağlar, açılımlar, insan toplumunun o en ilk komün çekirdeği parinin uyum zenginlikleriyle dolu plastik, elastiki dinamizminden başkalaşarak gelişip geliyordu. Elinizdeki emeğin o en temelli ele alışların şaşırtıcı duruluktaki çözümlemelerinden birini sunduğunu sanıyoruz. Fe'in tevelev, fe kul hasbiyallahu la ilahe illahü, aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, bana Allah yeter. Ondan başka tapılacak ilah yoktur. Ancak ona güvenip bağlandım. Ve o büyük arşın sahibi Rabbimdir. Peygamberler ne zaman toplumcul evrimin ağdalı karmaşık akışından başları dara düşse, kendi çağlarında tarihsel determinizmin en yüksek ifadesi olan, binlerce yıllık kutsallık geleneklerinin kabuğu içinde de bulunsa bilim ve bilgi yüklü olan, Allah yorumculuğuna sığınırlardı. Tıpkı modern sosyal devrimcilerin sıkıştıkça, bize tarihsel determinizm yeter deyip, demir çarık, demir asa, bilim, devrim görevlerinde daha fazla yoğunlaştıkları gibi. Çünkü antik peygamberler de kendi ölçülerinde tarihsel devrim görevleriyle müjdelenmiş idiler. Ve tarihsel devrimler en temel üretici güçler determinizmiyle işleyen komüncül kolektif aksiyonlu insanın kutsallaşmış, medeniyete geçiş, sınıflı topluma parçalanış haliydi. Kutsallaştırma prosesi de insanlık tarihinin açılıp kapanan ama birbirlerini aşamayan üretici güçler saykıllarına, kendilerini yeniden üretiş devir daimlerine uyar. Kutsallaştırma gidişinin son halkasında son peygamber, son veda hutbesinde şöyle seslenir. Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl kutsal bir gün ise, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay ise, bu şehrimiz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle kutsaldır. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Kutsallaştırmanın ilk halkası olan totemizm de böyledir. Komün, totemini kutsallaştırıp onu kendi ruhu üzerinde egemenleştirirken, aynı zamanda kan teşkilatlarını, üretici güçleriyle birlikte her şeyini, insanını da kutsallaştırıyordu. Toplum biçimleri geliştikçe, kutsallaştırma üretici güçlere yansıdı. Ama hep aynı temellere uymadan edemedi. Binlerce, on binlerce yıl sonra bile aynı temeller açılarak, genişleyerek, tanınmaz boyutlara gelecek ölçülerde de olsa son peygamberin tutumunda böyle dilleniyordu. Giriş. Konumuz din. Üzerinde en çok spekülasyon, düşünce vurgunculuğu yapılan alan. Oysa tam tersi olması gerekir. Öyleyse bilimin en çok kılıç kuşanması gereken alanlardan birisi de din konusu olmalıdır. Bu yüzden bu alanda ideoloji ve politika sökemez, sökememelidir. O yavanlıklar ancak bilim ateşiyle durdurulup dönüştürülebilir. Meselemiz hiç de ikinci, üçüncü kategoriden bir iş sayılamaz. Çünkü din konusu sadece toplumun çatısında tıkırdayan bir kültür meselesi değil, insan beyninde düşünce mekanizmalarında işleyen adeta sistemleşmiş canlı bir düşünce biçimidir. Ve insan beyninde kolayca sökülüp atılamayacak derinliklere yapışmış köklere sahiptir. Söküldü sanıldığı yerde başka bir nesnenin veya konunun fetişe edilişine, tapımına dönüşmüştür. İnsan şuuru kendisini bilemedikçe ne maddi nesnelerin ne de manevi konuların fetişizmini, tapıncını aşamaz. İnsan toplumunun gidişine göre daha maddi, daha manevi tapınışlar öne çıkmaktan geri durmazlar. Ama bu öne çıkışlar daima insan zihninin işleyiş yasalarını etle tırnak gibi bağlı gelişirler. Çünkü insan üretici gücü toplumsal kanunlarla işlerken her şey insanın beyin aynasında yansımakla kalmaz. O yansımalar yeniden topluma dönerken etki tepkilerde insan zihni ve toplum kuşaklar boyunca sürüp giden gelenek göreneklerini oluştururlar. Ve onlar kolay aşılıp kazınamaz. İnsan toplumu ve düşünüş sistemi hasbelkader tesadüfi olarak tanrısallaştırmalara kapılmadığı gibi matah fetişizmine veya nesnelerin tapıncına, illüzyonlarına da öyle gelişigüzel düşmez veya düşürülemez. Başta toplumsal gidiş kanunları etkin bulunur. Her kişide ayrı ayrı yansıyan düşünce işleyişi de kendi başlarına ayrı birer dünyadır ve ayrı bir uzmanlık alanı oluşturur. Fakat toplumsal yasaların işleyişlerinden hayat buldukları için son zerrelerine kadar toplumsaldırlar ve kanunumuz içine girerler. Tutkular insanı yeniden ve yeniden öldürüp diriltebilirler. Bu sadece toplumsal değil aynı zamanda zihinseldir de. Modern çağda matahların veya daha geniş anlamda nesnelerin manevi konuların tapınçları asılmış gibi dururlar. Tarihsel devrimlere kıyasla sosyal devrimler, eski uykuda gezer, şuursuzluktan veya alt şuura atılışlarından ve yıkımlarından kurtulmuş sayılırlar. Bilinç ve teşkilatlanma geliştiği ölçüde matahların fetişizmi de aşılır elbet. Ama kutsallaştırmanın öyküsü bitmiş görünmüyor. İnsanlığın sosyalizmin yakaladığı günümüzdeki aşamasında bile, Sovyet insanlarının ölümleri bahasına duvarları aşmaya çalışması, sadece kapitalizmin yarattığı tüketim illüzyonlarıyla kabaca açıklandığında bile, insan şuurunun hala matah ve nesnelerin tapıncını aşamadığı ortaya çıkar. Maddiyatın maneviyatı ezişi ve tüketişi sürmektedir. Demek modern proletaryada, modern büyük küçük burjuvalar gibi nesnelerin tapıncının potansiyel tehdidi ve tehlikesi altında bulunur. Konu bu kadar ciddi ve ebedi gibi görünmektedir. Stalin ve Mao'ların saraylara taşınmakta gecikmeyişleri tesadüf sayılabilir mi? İlice Marksist-Leninistler böyle yaparsa ufakları kim bilir neler yapmazlar. Tapınçlar konusu doğrudan kutsallaştırma prosesine ve insan zihninin işleyiş yasalarına bağlıdır. Burada ikincisine giremeyeceğiz. O apayrı ele alınacak başlı başına bir alandır. Fakat dolayısıyla eğilmiş olacağız. Çünkü her ikisi de bir arada bulunur. Toplum ve kişi gibi. İnsan toplumu da canlı türlerinin gelişim kanunları benzeri kendi kanunlarına uyar. Ancak o kanunların kökleri çok derinlerde kaldığı ve büyük sansürlerde toplum biçimleri katmanları altında gömülüp kaldığı için insan toplumunun gidiş kanunlarının olabileceği bile önemsenmedi ve asla kavranmadı. Tarihte hiçbir gidiş kanunu bulunmadığı iddialarına dek sapıldı. Oysa üzerinde hiç durulmak istenmeyen insan toplumunun doğadan gelme, ilk doğal ham pırlantası, çekirdeği olan komüncül toplum, tarihin bütün kilitlerini açabilecek biricik anahtardır. Çünkü en ilk temel çekirdek olması itibariyle toplum biçimlerinin bütün gelişimi kanunlarını kendi içinde saklar. 1. İnsan toplumunun komün temelinde parçalanış ve derleniş, kendisini yeniden üretme yasası. Toplum biçimleri sürekli olarak komün çekirdeği temelinde parçalanışa ve toplanışa uğrayarak kendisini yeniden üretir. Parçalayıcı ve derleyici rol oynamış görünen tarihsel ve sosyal devrimlerde, onlardan çıka gelmiş sınıflı toplum medeniyetleri ve rejimleri de aynı temellerden kalkarak hep komün temellerini yeniden üretmek uğruna açılıp kapanırlar. Bu yüzden o devrimlerin ve rejimlerin liderleri de birbirlerine paralelleşirler. Bir tek, aynı akışın sonucu olurlar. Toplumun parçalanışları sosyal sınıflar, tabakalar, zümreler, kişiler yönünde artarak sürerken toplumun insanlık ölçüsünde kolektif derlenişi de artarak sürer. İkinci Büyük Savaş'tan sonra görünür görünmez parolaların hep bir tek dünya parolalarında ifade buluşu tesadüf değildir. Demek parçalanışın ölçüleri evrencil boyutlara ulaştıkça derlenişin ölçüleri de bir tek insanlık kolektivizmini vurgulamak zorunda kalır. Toplumun parçalanış ve derleniş yasasının sebebi nedir? bu yasayı da güden daha temelli yasalar var mıdır? Evet. Bunun en genel sebebi toplumun ilk çekirdeğinde yer alan yasaları aşamamak zaruretlerinden kaynak alır. Bunlar üretici güçlerdir. 2. İnsan toplumunun üretici güçler yasası. Komün çekirdeği her yanından sımsıkıca birbirine bağlı, birbirinsiz olamayan üretici güçlerle örülü biçimde doğal bir gelişimle oluşmuştur. Üretici güçler. İnsan ve tarih, gelenek görenek üretici güçleri manevidirler. Ama maddi olan teknik ve coğrafi üretici güçleriyle denk işlerler. Denk, matematiksel işlemekle birlikte içlerinde en aktif ve canlı olanı insandır. Çünkü bilinç gelişimiyle hepsinden ayrılır. Fakat bu denk işleyişi değiştirmez. Sadece üretici güçler yasasının bilinçle gidilişini insanın eline vermeyi sonuna dek ister. Bu da denk gidişlerin icabından başka bir şey değildir. Üretici güçlerden herhangi birisi abartıldı mı denklemcil, cebirsel, gidiş bozulur ve irili ufaklı krizlerle bu bozukluk kendisini ifade etmeye başlar. Devrimlerle düzeltmeye kadar ulaşır. Parçalanma ve derlenme yasası tarihsel ve sosyal devrimler yasalarıyla yürür. Ancak bu yasaların da temelinde asıl üretici güçler yasası yer alır. Bu yüzden insan toplumu dağılıp yozlaşmayı ila nihayet sonuna dek sürdüremez. Üretici güçler kendilerini veya biçimini verdikleri veya özünü oluşturdukları toplumu yeniden üretmek üzere yeni ve daha kaliteli bir aşama için derlenip tohumlanırlar. Üretici güçler evrenseli fethetmek ve insan bilinciyle güdülmek üzere bir tek dünya yayılışını ve derlenişini isterler. 3. Üretici güçlerin denkliği veya birbirlerini aşamayış yasası. Üretici güçler birbirleriyle diyalektik çelişki ve yarış içerisindedirler. Ama birbirlerini baltalayarak aşamazlar, hiçe sayamazlar. Kimi zaman birbirlerinin altına, üstüne, arkasına, önüne düşmeleri yüzeysel ve yanıltıcıdır. Henüz insan bilinciyle kendi kanunlarına uygun biçimde güdülemeyişlerinden, kendiliğinden akışları henüz insan bilincinde onların kanunları bakımından kesin hatlarıyla oluşamadığı için bunu oluşturmak üzere yarışırca çekişerek akarlar. İnsan üretici gücü toplum ve kişi diyalektiğiyle dinamizm bularak tekniği ve coğrafyayı işleyip geliştirirler. Teknik ve coğrafya da insanı toplum ve kişi diyalektiği içinde belirleyip determine eder ama ne toplum kişiyi ne de kişi toplumun sonuna dek hiçe sayıp aşamazlar. Onlar da kendi içlerinde denk cebirsel akarlar. Kişi individualizm, kapitalizmle birlikte uğraştırılıp daha ameleştirilmeye çalışılmıştır. Bunun kökü 7000 yıl öncelere tefeci bezirganlığın filizlenişlerine dek uzanır. Kişi toplum hiçe saydıkça toplum tarihsel ve sosyal devrimlerle kendi gücünü yeniden ve yeniden oluşturmayı başarmıştır. Komün çağındaysa kişi yok gibidir. İnsan üretici gücü tümden toplumdan ibaretmiş gibi görünür. Bu yanıltıcıdır. Kişiler toplumun en küçük yansımaları olsalar da kendi başlarına ayrı birer dünyacıklardır. Ve toplum kişilerle dinamizmi bulur. Toplum kişiyi aşarsa sorusu bile saçmadır. Toplum kendi dinamizmini kendi eliyle öldürmüş olur veya bunu zaten insan üreyimi ve üretimi bakımından sonuna dek yapamaz. Kişi de toplumunu aşamaz. Kişinin toplumu aşması yeni bir toplum biçimini önermesiyle olur ki konumuz o değil. Kişinin toplumu veya toplumun kişiyi hiçe saymasıdır. Kişilerin toplumlarını hiçe sayışları antik tarihte yoğunlaştıkça o medeniyetler ve kentler yok oldular. Bu emperyalist dünya için de söz konusudur. Emperyalizmin ana vatanlarında hala hazır yiyicilikle yaşaması dünya çapullarına bağlıdır. Fakat bu ila nihayet süremez. Özetle kişi toplumu, toplum kişiyi baltalayıp hiçe saydıkça insan üretici gücü inmelenir ve teknik coğrafi üretici güçlerini realize edemez. Üreyim üretimi de felç etmeye başlar. B. Teknik üretici gücü insan ve coğrafi üretici güçlerini sonuna dek baltalayıp hiçe indiremez. Çünkü kendisini realize eden insandır. Kaynağı ise doğa coğrafya üretici gücü alarak doğadır. O halde tekniğin ve kişi mülkiyetinin uğraştırılması evrenselleşmelerinin sonuna kadardır. Toplumsallaştırılıp sömürülecek doğa ve toplum parçası kalmayınca binilen dalın kesildiği çıplacık herkesçe görülmüş olacaktır. Ki zıttına atlayış o denli evrenselce yaman gelir. Önceden ayrılmak gerekir. Ve bütün bu örgülerin söz gelimi alın yazısı ilk insan çekirdeğinin on binlerce yıllık gidişiyle oluşmuş komüncül yapısına dayanır. İnsan toplumunun kendisini parçalanıp derlenerek yeniden üretişi bu yüzden o ilk çekirdek temellerinden ayrılamaz. Onu anlayamayışımız henüz ağacın endamına dal, yaprak ve meyvelerine takılı kalıp tohumunu önemsemeyen bencil çocukluğumuzdandır. Ayılmamız da o derecede yaman gelecektir. 4. İnsan toplumunun tarihsel ve sosyal devrimler yasaları. İnsanlık tarihinin ilerleyişi devrimlerle olur. 6500 yıllık antik tarih saat düzenliliğinde şaşmayan tarihsel devrimlerle ilerlemiştir. 500 yıldır süren modern tarih daha bilinçli sosyal devrimlerle ilerliyor. Tarihsel devrimler doğrudan komün ve komün gelenekleri gücüyle gerçekleşmiştir. Sosyal devrimler, komüncül temellerin bir açılımı ve yeniden üretilmiş biçimi olan modern devrimci sosyal sınıflarla ve halklarla gerçekleşmiştir. Ve bu yüzden daima ilk doğuşları kolektivizmin potasında hayat bulmuştur. Eksiklikleri de daima kolektivizmin geliştirilmesiyle giderilmek zorunda kalmıştır. Tarihsel ve sosyal devrimler yasasının temelinde yine aynı üretici güçler yasası bulunur. Üretici güçler kendilerini kuşatan mülkiyet biçimlerini dar veya zincire vurmuş bulduklarında yenilerini yumurtlayıp geliştirirler ve vakti gelince yavrularlar. Ama daima hatırda tutulmalıdır ki bütün bu gelişmeler o ilk insanlık tohumu çekirdeği temelinde o temellerin yeniden üretilmesi biçiminde olur. Ve orada insan üretici güçler içerisinde en aktif olanıdır. Çünkü üretici güçlerin yukarıda andığımız bütün çelişki ve gelişmelerine bilinç ve alt bilinciyle sentezcil tepki verir. İşte konumuzu bu yasalar çerçevesinde işlemeye çalışacağız. Konumuz, tarih tezimiz ışığında kutsallaştırma prosesinin son halkası olan Allah, peygamber, kitaptır. Morgan'ın araştırmalarından çıkan tarih öncesi biliminden 1877'den beri komün üzerine bir asırdır yapılan ve o derecede de karıştırıcı olan uzman araştırmaları gibi kutsallaştırma üzerine de onlarca yıldır süren uzman etütleri oldu. Frazer, Kramer, Kerem, Chample, Timey bunların en göze batanları. Bu alanda da birikim bilimi dağlar kadar birikti durdu. Ama tasnif edici gidiş kanunlarını arayan bir çalışma ortalarda görünmüyor. Oysa toplumsal gidiş tümlüğüyle göz önünde tutulmadan kutsallaştırma prosesi aydınlanamaz. Kutsallaştırma gidişi de tümden bilince çıkarılamadan onun son halkası olan tek tanrıcılığı örten perdeler aralanamaz. Konfüzyonizm kafa karışıklığı yabana atılır cinsten değildir. Teoride devrimi öngörür. Sosyal devrimler kültürel devrimlere tramplen olur, doğrudur. Ama sosyal devrimler de aslında kültürel, eğitsel, hukuksal ve benzeri devrimlerin stratejilerini içinde barındıran engin teorik, kültürel devrimler gerçekleşmeden sağlamca doğamaz ve ayakları üzerinde yürüyemezler. Allah'ı doğru dürüst çağrışımız şunun şurası, Hazreti Muhammed'den beridir. Oysa ilk Allah'lar insanlığın neredeyse doğuşundan beridir ve değişe gelirler. 1. Demek bir kutsallaştırma prosesi söz konusudur. Totemizme kadar uzanır. İnsan toplumu içinde doğup geliştiği evreni yorumlamayı bile düşünemeden, doğrudan doğruya doğanın çocuğu alarak geliştiği anda kendisini kutsallaştırma gidişinin peşiğinde bulmuştur. Ama yine de insanın düşünmeden, tasarlamadan yaşadığı bu kutsallaştırma davranışı totemcilik, kendi evriminin veya evreninin kendiliğinden yorumunu içermiştir. İnsan toplumunun ilk totem tanrıları, ağaçlar ve hayvanlar, insanın nereden geldiğinin ölümsüz belgeleri olmuşlardır. Totemizm, atayı inanç dini sayılır. İlk ata doğadır. Demek ilk insan, doğadan gelişini kendiliğinden bir gelişimle ortaya çıkan totem inanışıyla ifade etmiştir. Bunu bilmeden, istemeden ama alt şuuru geliştikçe yapmıştır. Hayvanlar aleminden kopuşmadan bunu yapamazdı. İnsan hayvandan apayrı bir ruha kavuştukça düşüncesi gündelik bellek düzeyinde de olsa gelişmeden yapamadı. İlk cinsel yasak insan toplumuna ve insan beynine düşer düşmez ilk kutsallaştırma gelişimleri başlamış olmalıydı. Doğa, bitki ve hayvanlardan oluşan atalar ilk totem sentezlerinde kendilerini kesince göstermiş bulunuyorlar. Sonradan bunlar toplum biçimleri gelişip açıldıkça ana ata, baba ata, kral ata, devletli saraylı kral ata tanrılara, hatta sınıf zümre meslek, yetenek ata tanrılara ve giderek her şeyi yaratıcı bir tek ata tanrıya. Allah'a dönüşmüştür ki bu determinizmin en yüksek ifade tarzıdır. Bundan sonra kendisini bilince çıkarma prosesine dönüşeceğinin işaretlerini verir. Konu sanıldığından daha derin, köklü ve dal budaklıdır. 200 bin yıl öncelere dek tarihlenebilen Neandertal, ateş insanı ölü gömmeyi biliyordu ve ruhlara ölümden sonra dirime inanıyordu. Demek kutsallaştırma prosesi bu denli gerilere götürülebilir. Peki öyleyse neden o kökler modern insan hiç olmamış gibi görünür? 2. Bu büyük sansür ile gelişmek zorunda kalan sınıflı toplum yüzündendir. Kendini ve tanrısallıklarını yüceltirken komünü ve inanışlarını sonuna dek yok etmeyi bayraklaştırmıştır. Bu yaman yok edici köleleştirici gidiş kendi gücüne değin bir yamanlıkta eski kökleri bilinçlere çıkarıcı, üretici güçlerin modern gelişimine uygunca yeniden canlandırıcı bir zıttını atlayışı getirmeden durabilir miydi? Kutsallaştırma gidişinin son halkası olan İslam medeniyetinin tefeci bezirgan saltanatını bütün kalleşliği ve korkunçluğuyla hortlatan Emeviye çağı, peygamberlerin Allah sistemini hayattan koparıp rafa kaldırdı. Evrencil bezirganlık sömürüsüne kılıf yaptı. Zaten bu yol ile tarihsel devrimleri olmamışsa döndürüşünden beri açılmıştı. Arkadan gelen Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar da aynı proseleri yaşadılar. Modern kapitalizm ise laisizm ile evrensel tefeci bezirganlığın Allah'ını dünyevi iktidarlarından alaşağı etse de göksel iktidarına dokunamadığı için o büyük sansür modern çağda da sürüp gitmiş, ezi ve sömürünün aracı haline getirilmiştir. Hele doğulu toplumlarda bu gidiş katmerlenmiştir. 3. Bu yüzden kutsallaştırmaların kavranışı ertelenmiş, ilk halka ile son halka birbirine karışarak seçilemez hale gelmiştir. Yine de her şeye rağmen 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyıl tümlüğü düşünce devrimleri atılımları bakımından verimli oldu. Her alanda birikimler dolup taştı, iş tasnif etmeye kaldı. 4. Böyle bir tasnif değil dikkat çeken nokta madalyonun iki yüzü olan şu gerçeklik oldu. A. Büyük sansürle gelen gelişimin. B. İlk halka ile son halkanın aynı temellerden yükseldikleri halde tanınmaz hale gelip düşünen başları bile kurban edecek konfüzyonizme boğulmuş oluşu. Burada son halkadan asılacağız. Çünkü proses o son halkada hem kör düğüm edilirken hem de yazılı aydınlatımlara, belgelere ulaşmıştır. Mesela sadece Hatemel Enbiya, son peygamber sözü bile kutsallaştırma prosesinin var olduğunu ve sonuna gelindiğini, bundan sonra Allah'ın ve peygamberinin işlerini insanlara devrettiğini, insan düşüncesinde ve toplumunda yeni dönüşümler yaşanarak gerçekliğe ulaşıldığının Allah ve peygamber kelamıyla açıklanışıdır. Bu denli gerçekçi ve öngörülüdür. Önce insan toplumu vardır. Allah insan toplumundan çıktı. Sonra insan Allah'tan yaratıldı gibi oldu. Allah'ı insan yarattığı halde insanı yaratanın Allah olduğu sanıldı. Neden? Bu sanmanın altında bir gerçeklik, doğa ve insan determinizminin payını aramamalı mı? Her şeyi insan yarattı dersek, insanı ne veya kim yarattı diye sormamız gerekmiyor mu? İlk totem Tanrı bu denli önemlidir. Doğaya uzanır. İnsanı insan yarattı sözünde de bir gerçeklik payı var elbette ama yine de bu bir kısır döngü olmaz mı? Doğal erişim yasası bu denli önemlidir. Genel maddeciler için Allah'ı insanın yarattığı su götürmez bir gerçekliktir. Ama insan nasıl oldu da Allah'ı yarattı sorusuna yeterli cevap arandığı hele hele bulunduğu söylenemez. İkincisi Allah'ı insan yarattıysa burada rol oynayan sosyal ve zihinsel psikolojik mekanizmaların ne olduğu bir yana, İnsanı kimin ya da neyin yarattığı sorusuna yeterli cevap arandığı, hele hele bulunduğu söylenebilir mi? Buna da göğsümüzü gere gere evet diyemeyiz. İşte şu kadar zamandır Darwinizm, şu kadar zamandır Marksizm maddecilik alanında çarpışıyor yetmez mi denecek elbette. Ancak ne Darwinizm Marksizmle ve Marksizm Darwinizmle sentez olmayı bıraktık, sentez olma savaşını dürüstçe yalın kılınç başlatmış sayılmazlar. Bu da hoş görülebilir ise de bunsuz yani sentez olmaksızın yukarıda andığımız soruların cevaplarını doyurucu ölçülerde arayıp bulamayız. Belki buna vakit var diyebiliriz ama ne Darwinizm ne de Marksizm kendi içlerinde kendi mantık buluş teori silsilelerini daima yükselerek ilerleyen ve bir tek senteze ulaşan gelişimlerini tamamlamış sayılmazlar. Elbette de bu alanda da savaşlar veriliyor. Darwinizm somut bitki hayvan genelliğinden somut hücre mikrobiyolojisine girdi. Marksizm kendince her yandan her şeyle meşgul pozlarını verse de bilebildiğimiz kadarıyla bu savaşta Darwinizm'den çok daha geri kaldı. Marx'ın ve Engels'in mantık buluş teori silsilesi bile kavranıp ilerletilemedi. Teorik tapınç hecmeleri, krizcil atakları, içinde teoriye dokunulmaz kutsal tabu kalındı. Biz yıllar yılı bu boşluğu doldurma savaşı içinde olduk. Konu çok genlikli, hatta denebilir ki nükleer verimlilikte oldu. Çünkü maddenin parçalanabilir en küçük parçası atomun parçalanış kanunları gibi, canlının en küçük parçası hücre çekirdeğinin gidiş kanunları gibi, toplumun en küçük parçası komünün parçalanış kanunları üzerinde duruluyordu.